Ayrım 9, sayfa 116, adalar. Adalar deyince aklıma zeytinyağlı yaprak sarması ile irmik helvası gelir. Çünkü biz 1930'lu yıllarda Samatya Narlıkapı'da otururken adalara tatil günü gezisine gittiğimizde öğle yemeğimizi yanımıza almış olurduk. Restoran falan bilmezdik. Yanımızda şişe ile su da bulunurdu. Eğer adalara komşularla gitmişsek su bidonla alınırdı. Erken gidilirdi ki çamlıklarda ağaç altı tutulabilsin. Biz eşekleri mahallemizden de tanırdık. Huylarını bilirdik ama bizim eşekler sıskaydı. Ada eşekleri ise fıstık gibi besili ve kibar olurlardı. Çifte atmayı bilmezlerdi. 1957 yılı yaz mevsimiydi. Değerli ve sevgili dostlarımız Nimet ve Veysi Selimoğlu yazları Heybeliada'daki aile evlerinde otururlardı. Onlara yakın olalım diye biz de orada bir yazlık kiraladık. Karım ve oğlumla yerleştik. Adaların ilginç bir zamanıydı. İnsan mozaiği henüz bozulmamıştı. Akşamları işten dönen erkekleri iskelede karşılama alışkanlığı henüz terk edilmemişti. Adalar için eskiden yeniye kayan ama eski ile yeninin henüz birbirini hırpalamadığı bir zaman dilimi yaşanıyordu. Benim durumum kolay değildi. Haftanın 6 günü İstanbul'daki iş yerime sabahtan akşama kadar gitmek zorundaydım. Sabah 7 vapuruna yetişmek için 5'te kalkmalıydım. Akşam 19 vapuruna yetişemezsem tembel 21 vapuruyla döndüğümde eve ancak 23'te varabiliyordum. Aklıma Ankaralı dostların bağ evi yazlığı tekerlemesi geliyordu. Bağın sefasını kadınlarla çocuklar sürer. Cefasını erkekle merkepler çeker. Heybeliada'da anılarımdan biri Deniz Harp Okulu'nun adadaki kapalı spor salonudur. Mimarlık projesini Cengiz Özgüven'le birlikte yapmıştık. İnşaat mühendisliği projesi sevgili ve kadim dostum Profesör Adnan Çakıroğlu tarafından yapılmıştı. Ülkemizin ilk betonarme, kabuk, shell yapılarından biridir. İnşaatın yapıldığı 1958 yılından beri çok kez bu yapı önünden denizden tekneyle geçtim. Göründüğü andan artık görünmediği ana kadar hiç konuşmadan yapıyı seyrettim. O günlerin sorunları hep zihnimde yeniden canlandı. İşbirliği yaptığımız sevgili dostlar yüreğimi iyice doldurdu. Mimarlığın emsalsiz zevklerinden biri budur. O yapının anılarında berbat insanların gölgesi bile olsa. Adalar tüm İstanbul çevresinde bir mikro klima yaşar. Isı İstanbul ortalamasından hep daha yumuşaktır. Kış soğukları başka semtlerde bazı çiçekleri dondurduğu ya da yaşatmadığı halde adalarda üşütmez. Örneğin Begonvil Etiler'de çiçeklerini döker de adalarda dökmediği gibi üşütmeden yaşatır. O çiçek ki Monsieur Bogen adındaki Fransız diplomatın uzun yıllar önce Uzak Doğu'dan Avrupa'ya getirilip öğrettiği müstesna güzellikteki çiçektir. Al kırmızı, beyaz, pembe renkleri vardır. Bizim güney kıyılarımızda yerini bulur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu bir yazısında adaları şöyle anlatıyordu. O zamanların en güzelini, en şevklisini, en şetaretlisini dostlarımız Tahsin Nahit'le eşinin konukseverliği sayesinde bize büyük adada yaşamak nasip olmuştur. Tahsin Nahit ki her şeyden önce adalar, ada çamlıkları, ada mehtapları şairi olarak tanınmıştır. Yakup Kadri bu satırları 15 Nisan 1965 günü Hayat dergisinde yazmış ve şunları da eklemiştir. Ama büyük ada derken sakın bugünkü milyoner iş adamları ve Twistçi gençler adasını göz önüne getirmeyiniz. Bu bir vakitler uzun saçlı, solgun benizli şairlerimizin tatlı hayallere daldığı ve sevdalılarla sevgililerin ay ışığında birbirini arayıp çam ağaçlarının nefti gölgeleri altında buluştukları bir yerdi. Yahya Kemal de adalara hayran. Şen şarkıların durduğu bir lahza kenarda, yad et ki seviştikti ilahi adalarda demiş. Ama orada durmamış, yarım kalmış bir şarkısına sahilde deniz kızları bize hep sine çeker diye başlamış. Yakup Kadri onun bu deyişle mitolojik bir rüyaya kapılmış olduğunu sanıyor. Ne desin ki? Şair şairi şairane yorumluyor. Ben kalkıp da Yahya Kemal sahilde denize girerken taş gibi göğüslerini görerek onurla ileri fırlatan gerçek perileri anlatıyor desem, acaba yanlış ya da anlayışsız mı yorumlamış olurum? Ne deneceğinden korkarak bu satırları karalayacak değilim. Yahya Kemal ile Yakup Kadri'nin ada yaşamları her anı ya da saati şiirleştirme alışkanlığı içinde geçiyor. Salıncaklarda kolan bile vuruyorlar. Günün birinde iki salıncağın birine Yahya Kemal, ötekine de Bedia Şekip Hanım, sonraki Bedia Muvaffet biniyor, coşkunca sallanıyorlar. Bu sırada doğan esintilerden Bedia Hanım'ın başörtüsü, sonra da maşlahı uçuyor. Yahya Kemal şaşkınlıkla "Aman cibinliğiniz uçtu" diyerek haykırınca herkes coşkun kahkahaları patlatıyor. Yahya Kemal sonradan bu sahneyi de şiirliyor. Ben gün gibi yorgun, o sebular gibi ince. Birdenbire düştük gibi bir gizli sevince. Gezdik yürüdük yan yana rüzgarlar esince. Sallandık o şen kızla salıncaklarımızla. Sürekli şiirleme vazgeçilmez alışkanlığa dönüşünce gün oluyor Yahya Kemal Yakup Kadri'nin gelişini şöyle anlatıyor. Vaktaki emri hak cebeli nurdan gelir. Yakup eşek suvar olarak türdan gelir. Yahya Kemal, Yakup Kadri ve dostları eser verirken yalnızlar ama toplum içinde hep yakınlarıyla birlikte yaşıyorlar. Oysa Abdülhak Şinasi Hisar hep yalnız ve hüzünlü. Ada benim için yad ettiğim bu eski zamanında ancak benim gözlerimin seçtiği gizli bir takım varlıklar ve mahluklarla doluydu. Bir ağaç kabuğunda gülen bir ağız, birkaç dalın teşkil ettiği bir kümede sallanan bir çocuk, bir duvarın sıvasında yeisli bir takım hayvanlar ve ağlaması dinmeyen bir sürü maskeler. Bir evin cephesinde ciddi ve hüzünlü bir çift gözün üstünde çatılmış iki hançer kaş görürdüm. Abdülhak Şinasi Hisar yalnız kendisi hüzünlü değil, çam ağaçlarını ve çam ormanlarını da koro halinde ağlatıyor. Gece olunca çam ormanı karanlık içinde bir deniz gibi inlemeye, ulumaya koyulur. Güya tabiat yahut ahiret bu seslerle benimle konuşmaya ve kalbimi galeyana getirecek sözler duyurmaya başlardı. Bu sesler, karanlıktan tüten sesler, beni geceye sararak benim de ruhumun içinde çağlar ve ben onları duydukça çam ağlar sanırdım. Duyardım ki taşıyamadıkları hisler ve felaketler altında başlarını eğen çamlar sonsuz bir biçarelikle inlerler, sallanırlar ve bu nebati seslerle hep birlikte ağlaşırlardı. Zaten beni kahreden de Abdülhak Şinasi Hisar ya. Başta adalar çam ormanları, Sibirya, Kanada ve Avustralya'da. Bir yüzyıla yaklaşan ömrümde nice orman seyrettim, içlerinde yaşadım, hiçbir yerde, hiçbir zaman ağaçların tek tek ya da koro halinde ağlaştıklarını hiç ama hiç anlayamadım. Bu ne duyumsama, fukaralığıdır ve anlayışsızlığıdır, yoksa ben boşuna mı yaşadım? Hesap özeti. Sarmaşıklı meyhanede o akşam bayram vardı. Cihat abi, hazırlanın benim yaş günüm, lakardayı da ben getireceğim demişti. Kendisi herkesten önce geldi, sofrayı hazırlattı. Nereden bulmuşsa bulmuş, torik lakardası getirmişti. Alışkanlık öyleydi, iki kişi gelince içmeye başlanırdı. Tosun her zamanki gibi yan yan yürüyerek sol eliyle ceketini iliklemeden bastırarak sağ elini Cihat abiye uzattı. Öpeyim abi, Cihat tersledi, hadi lan. Kare masada herkes yerini aldıktan sonra hep birlikte Cihat için nice yıllara denerek ayrıca yudum alındı. Tekin Cihat'a sordu. Abi bugün duygulu musun? Bu ülkede senin yaşına adını kirletmeden ulaşmak zor iş. Sen bunu başardın kutlarım. Bitirmeyi aklına koyup da bitiremediğin aklına takılmış işler var mı? Cihat çok sakin yanıt verdi. Dur bakalım, beni daha birinci kadehte konuşturmaya başlamayın. Zaten bütün ömrümde susmam gereken zamanlarda çenemi tutamadığım için çok çektim. Hele önce biraz havadan sudan konuşalım. Oktay Cihat'ın yumuşak tarafını bilirdi. Bildirdi. Bugün masadan kalkmadan önce bir mide pansumanı yapacağız. Nefis paça getirdim. İyice kaynar paça çorbasına kızarmış ekmek gömeceğiz. Hepsi sevindi. Cihat açılmaya başladı. Bu dünyada tek kişi yaşamaya çabalamak olanak dışı. Zaten insanlık dışı da ben tüm ömrümde içi dışı bir insan olmaya çalıştım. Sanırım oldum da. Tanıştığım, ilişki kurduğum bütün insanlara aynı biçimde davrandım. İşimin bağlı olduğu insanlara, arkadaşlarımdan, adamlarımdan daha başka türlü davranmadım. Bunun yararını gördün mü? Tıpkı zararı kadar, ne daha fazla ne daha eksik. Tosun söze karıştı. Abi, benim bildiğim senin başarıların da oldu ama başına gelmeyen bela da kalmadı. Hep bu davranış alışkanlıkları yüzünden. Azıcık nabza göre şerbet versen başına bu dertler gelmezdi. Şimdi söyle bakalım, bazı yanlışların yüzünden pişman mısın? Cihat sanki hiç duygulanmadan açıkladı. A iki gözüm, bir insan ömrü bir bütündür ama eğer karakteri varsa, yoksa eğer o bir yaşam pervanesidir ki işte senin dediğin adam odur. İşte o adam pişman olur. Ne yaptığını bile ömrünü geçirmiş kişi pişman olmaz. Başına belalar gelse bile bir insan ömrünün sonunda revizyon yapılarak şu zamanları çıkarsak da yerine daha iyi zamanlar taksak diyemezsin. O senin dediğin iş otomobil tamirinde geçerlidir. Yeni parçayı takarsın, yeniden işletmeye başlarsın. İnsanlara yeni yaşam zamanları takamazsın. Hem bırakın be, doğrularım da yanlışlarım da benimdir. Ben böyle yaşadığım için pişman değilim. Sevinçliyim bile. Bitti. Oktay konuyu yumuşak biçimde değiştirdi. Yaşa Cihat, sen cennetlik adamsın. Sakın ha, istemem. Hiçbiriniz orada olmazsınız ki. Bir meyhane ev. Ağaçlıklı bir bahçe içinde iki katlı bir ev. Biraz harapça ama ayakta bu saygıdeğer yapı. Bir meyhane ev. Ev sahibi Ardaş Efendi. Saygıdeğer eşi ise Anik Hanım. Yarım yüzyıl kadar önce dadandığımız bir mekan. Üst kat Ardaş Efendi'nin evi. Alt kattaki meyhanede konuklar kabul ediliyor. Aile kadim İstanbul Ermenilerinden hem de Türk müziğine emek ve eser veren bestecilerden Tatyos Efendi ile akraba. Her akşam üç kişilik bir saz takımı bir iki saatliğine geliyor. Hatta Ardaş Efendi de Ermenice bir kitap var ki ender bulunur bir örnek. Ermeni harfleriyle bütün Türkçe şarkıların, elbet Türkçe güfteleri, hatta müzik üstadlarımızdan Mesut Cemil Bey kitabı duymuş da gelip rica ederek emanet almış ve müdürü olduğu İstanbul Radyosu'nda kopyasını çıkartmış. O zamanın tenha İstanbul'un yine garip bir rastlantısı şöyle. Mesut Cemil Bey 1930'lu yıllarda Pertev Nihal Lisesi'nin orta kısmında benim de müzik öğretmenimdi. Dilerim mekanı cennet olmuştur. Kendisi Tamburi Cemil Bey'imizin oğlu olarak Alaturka müziğimizde, üstad dünya klasik müziğinde ise violonsel virtüözü olurdu. Yoksa konudan uzaklaştım mı? Anılar depreşince kendi macerasında akıyor. Ben engel olamıyorum ki, hem niye olayım, kendi gelen de olsa beyin kapılarımı kilitleyemem. Gelelim yine meyhane eve. O yıllar bazı akşamlar biz amca Mithat arkadaşımla birlikte bu eve dadanmıştık. Ardaş Efendi'yi de Anik Hanım'ı da seviyorduk. Onlar da bize iyi bakıyordu. Mezeler de iyiydi. Fiyat da katlanır ölçüdeydi. Konuksa heyeti fasıla başladığı zaman Ardaş Efendi ile ben de hanende olarak katılırdık. Mithat bet sesli olduğu için sadece dümbelek çalardı. Ardaş Efendi'nin günlük rakı istihkakı sınırlıydı. Anik Hanım'ın sıkı kontrolü vardı. 2 tane yarım limonata bardağı rakı içebilirdi. Sayın refikalarına ne denli yalvarsa fazlasını alamazdı. Çünkü fazlasını içince açık veriyordu. Örneğin ağzından düşürmediği sigarası ufalınca burnunun yandığını geç anlıyordu. Ardaş Efendi'nin öyle görkemli bir burnu vardı ki ucu ağzının seviyesine kadar inerdi. Bizim Mithat Ardaş Efendi ile iyi anlaşırdı. Ona bizim şiden ya da şişelerden gizli rakı verirdi. O da içmeye doymazdı. Bir akşam fazla kaçırdığı için burnunu sigarasıyla iyice yaktı. Anik Hanım da bizi dışarı attı. Sonra da 1 ay kapıdan içeri almadı. Çok hoş bir yerde Ardaş Efendi'nin yeri. Nerede miydi? Bulunmaz ki. Zincirli kuyudaki o karmaşık yol kavşağında göklere yükselen 2 kulenin altında kaldı. Böylesini anlatmak. Behçet Necatigil Beşiktaş Barbaros Meydanı'nı anlatıyor. Biliyorum, ayıp ve manasız ama peşlerinden gidiyorum. Gezmeye çıktıkları vakit ana kız. Utanır da belki anasının sırtındaki yeldirmeden, kız bir adım önde gider sezdirmeden. Beşiktaş'ta Barbaros Meydanı, sağı anıt, solu türbe. Ortası kare şeklinde, parkıdır yoksulların bilhassa yaz ayları. Yine Behçet Necatigil KTL şiirinde İstanbul'u anlatıyor. Korkun bu şehir beni daha da yer 7-8'den önce. 10-20-40-50 daha çok 8'den önce. Bir kuru yer bu yağmurda hala aramasındayım. Parayı arıyorum, bardağım doluyor. Nah doldu, her şey otomatik yavru. Gelir avuntusunda çek çek arabasındayım. Behçet Necatigil 7-8'den önce derken yoksa 1979 yılındaki dünyaya çok erken veda edişini mi anlatıyordu? Zaman aşımı. Oktay Tekin'e sordu, niçin geç kaldın? Keyfimden ya da sululuğumdan değil, bu vicdansız politikacılar yüzünden. Bahane arama, kendi suçunu başkasının sırtına yüklemeye kalkışma. Bahane falan aradığım yok, bence gecikme sululuğu yoktur. Ben yola hep zamanında çıkarım, hatta biraz da yedek payı ekleyerek. Ama çoğu zaman bu hesap tutmuyor ki. Trafiğin nerede ne zaman tıkanacağı bilinmiyor ki. Bu şehirde yaşamak hesaba gelmez oldu. Bu şehir insan deposuna dönüştürüldü. Suçlusu vicdansız politikacılardır. Benim gecikmemin de nedeni bu vicdansızlardır. Tosun sabredemedi. Kes nutuk vermeyi de yudumunu al. Vedat Tekin'e sordu. Sen hangi yoldan geldin de geciktin? Mecidiyeköy stadında maç varmış da ondan. Şehrin göbeğine stadyum yapılırsa elbet böyle olur. O stad yapıldığı zaman şehir Şişli'de bitiyordu. Şimdi göbeğinde kaldı. Her doğru iş bir süre sonra yanlış oluyor. Stad mı? Yap cehennemin bucağındaki şehri tıkamasın. Şimdi de ne iyi oldu yeni olimpiyat stadının şehrin dışında yapılması. Saçmalama, sanma ki onun yeri ihtiyatlıdır. Şehirleşme bu kafada oldukça bir süre sonra olimpiyat stadının da şehrin göbeğinde kalmasından kaçınılamaz. Amma attım be abi. Mecidiyeköy stadı yapılırken de karşı koyanlara attın demişlerdi. Vedat'a sordular. Yani bizim hesaplı yapılan hiçbir işimiz yok mu? Olmaz olur mu? Var ama hesap da 2 biçimde yapılıyor. İşi şişirerek avanta koparmak için yalancı hesaplar yapılıyor. Örneğin Yeni Galata Köprüsü şehrin vahşi yaygınlaşmasından merkezleri dağılmışken Galata, Eminönü gibi eski merkezler ağır ağır sönmekteyken Galata Köprüsü'nün 8 şeritli yapılması bir çıkar şişirmesidir. Galata Köprüsü de 8 şerit Fatih Köprüsü de. Saçmalık bu. Sahi yahu. Bu köprü hiç dolmuyor. Üstelik açılıp kapanması da bela. Bu köprünün yol vermeyişinden dolayı Haliç'te yıllar boyu hapis kalan gemiler oldu. Ne biçim iş bu be? Yepyeni köprü sakat. Yani bu işin sorumlusu yok mu? Olmaz olur mu, elbet var. Niçin arayıp bulmuyorlar? Dur bakalım, anlaşılan önem sırasına koydular. Daha önce kasıtlı olarak milyarlarca dolar bazında banka batıranları yakalayacaklar. Hem o işin acelesi de var. Zaman aşımına girmemesi için. Zaman aşımına mı? Suçun böylesinde zaman aşımı nasıl olur da işler? Bilemem. Ülkeyi borç dilenerek boğazına kadar borca sokanların da, vatandaşın iki lokma ekmeğine göz dikenlerin de hukukunda sonsuza dek cehennemlik olacaklara zaman aşımı tanınıyor. Çünkü onları yakınları olan politikacılar koruyordu. Zaman geçmez ki. Gençliğimizde yıllarca aynı sınıflarda okuduğumuz, yıllarca birlikte çalıştığımız ve yaşadığımız bir arkadaşımla ayrı düştük. Kader bizi dünyanın iki ucuna ayırıp kopardı. Aradan 40 yıl geçtikten sonra, evet, mesleklerini yeni kazanmış iki genç insan olarak vatandaşlıktan 40 yıl sonra Paris'te buluştuk. Artık iki genç adam olmadığımızda elbet anlaşılmıştır sanırım. Paris'te 100 saat birbirimizden ayrılmadan yaşadık. Anlattık da anlattık. Arada bir yorgun düştükçe uyuyakaldık ama yine çabuk uyandık. İkimizin de ömründe başımızdan zaman zaman iyi, hatta bazen çok iyi ya da kötü, hatta bazen berbat olaylar geçmişti. 100 saatlik hesabı kapatırken birbirimize sormuştuk. Pişman mıyız? İkimiz de kesinlikle hayır demiştik. Hiçbir yaptığımızdan hiç mi hiç pişman değildik. Bir insan ömrünün kişinin karakteriyle birlikte bütünlüğü vardı. Eski araba tamir eder gibi bazı parçaları değiştiremezdi. İnsanların karakterlerinden doğan yanlışlıklar ömürlerinden parça değiştirir gibi sökülüp atılamaz ve yenilemezdi. Paris buluşmasının sonunda bir saptama daha yapmıştık. Hiçbir şeyden pişman değildik ama bir daha yaşamaya var mıydık? İşte ona yoktuk. Yaşamın bir keresi yeterdi. Sevdiğimiz sanat eserlerini neden sevdiğimizi düşünmek sanki bir ferahlama dayanağı oluyor. Örneğin müzik eserlerini alalım. Bir besteyi seviyorsak bütünüyle seviyoruz. Sevdiğimiz bir bestede değişiklik önermek akla gelmiyor. Seviliyor ya da sevilmiyor. Kimse bir bestede, örneğin Do'ların yerini Mi'ler alsa demiyor. O beste artık bir bütün ve bir beste seviliyorsa olduğu gibi sevilecek. İnsan ömürleri de böyle. Bir insanın ömrü de bir bütün. Ben bu hayatı sevmiyorum diyen insan bu dünyadan hiç ama hiçbir şey anlamamış. Yaşam seviliyorsa eğer olduğu gibi sevilecek. Tıpkı beste gibi. Değişiklik istenmeden, çünkü başka hayat yok. Başka beste var ama başka hayat yok. Kendi yaşamını sevilebilir hale getirmek için çırpınmak ise görev. Bir garip insan huyu daha var ki o da, bu iş artık benden geçti demek. Hangi durumda ve yaşta olursa olsun insanlar artık o konuda kendileri için zamanın geçtiğini akıllarından geçirerek tembellik uykularına yatıyorlar. Ben kimseye akıl vermeye kalkışacak değilim. Bunu yapmam. Ama çok seyrek de olsa başımdan geçenleri anlatmaya çekinmiyorum. Bu akıl vermeye yeltenmek değil. Olaylara, gerçeklere ayna tutuyorum. İstemeyen bakmasın. Ben ömrümde bana huzur, hatta saat hesabı olsun mutluluk veren ne varsa artık geçti. Sanılan zamanlarda yaptım. Zaman hiçbir iş için hiçbir zaman geç değildir. Ancak bazen çabuk ölünür. Ama insan olarak görevimiz öleceğimize göre değil, ölmeyeceğimize göre yaşamaktır.